Ayrım 14.
Baltazar otopsiden falan söz etti. Ben de kliniğe giderek benim çocuğum olmadığını söylemesi için ona rüşvet önerecek kadar budalalık ettim. Çok şaşırdı. Doğru olduğunu pekala bildiğim bir şeyi yalanlamasını istedim. Böylece bakış açımı değiştirmek zorunda kalmayacaktım. Tasam elimden gitmeyecekti yani. Sürmesini istiyordum. Bulup bulmamak umurumda değildi. Hatta Nesim'i bile korkuttum. Özel kasası konusunda yaptığım soytarılıkla onun kuşkularının hedefi oldum. Böylece sorun unutulup gitti. Uzun süre hiç düşünmeden aramayı sürdürdüm. Bu gerçeğin ağırlığına dayanabilecek, onunla uzlaşabilecek duruma gelinceye kadar. O sedir, o ev hala gözümün önünde öylesine canlı ki. Tam bu noktada yüzü anlatımların en güzelini yansıtıyordu. Yoğun bir acı ve ellerini memelerinin üzerine koymuştu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yalan söylediğinden kuşkulandım. Alçakça bir düşünceydi bu. Ama zaten ben de alçak bir adamım. Ben, oraya bir daha hiç gittin mi? O, hayır, hep gitmek istedim ama göze alamadım. Biraz ürperdi. Belleğimdeki o sedire bağlandım. Kim bilir nerede atılı duruyordur. Görüyor musun? Hala bir düş olduğuna yarı inanır gibiyim. Tam bir Sherlock gibi hemen pipomu, şapkamı aldım. Ben zaten hep gizemli şeylerin adamı olmuşumdur. Hadi oraya gidelim, dedim. Böyle bir ziyaretin en kötü olasılıkla bir boşalım sağlayacağını düşündüm. Gerçekten de önerilecek en uygun şey buydu. Hemen kalkıp mantosunu giyince şaşırdım. Kentin batı kenar mahalleleri boyunca sessizce yürüdük, kol kola. Arap mahallesinde elektrik ışıklarından, bayraklardan oluşan büyük bir parıltı, şenlik gibi bir şey vardı. Kımıltısız deniz, küçük yüksek bulutlar ve bir ay, sanki başka dinden, kınarmış gibi bakan bir başpapaz. Balık kokusu, kakule tohumu kokusu, kimyonlu, sarımsaklı, kızarmış kokoreç kokusu. Köprü direklerini sanki bitlenmiş gibi kaşıyan mandolin sesleriyle doluydu gece. Bir tısırıklı geceyi kanatıncaya kadar kaşıyor, kaşıyorlardı. Hava çok ağırdı. Her soluk görünmez delikler açıyordu. Her soluğun ciğerlerine girip çıkışını duyumsuyordu insan. Deli bir körükten çıkar gibi. Öf! O ışıklar, o gürültü korkunçtu. Bir de Doğu'nun şiirinden söz ederler. Brinkton'daki Metropol Oteli'ne her zaman razıyım. Bu ışıklı bölgeyi özellikle hızlı adımlarla geçtik. Justin başı önde, derin düşüncelere dalmış olarak kararlı adımlarla yürüyordu. Sonra yavaş yavaş sokaklar karanlıklaşmaya, mor bir karanlığın içinde erimeye, daralmaya, eğrilip büyürülmeye başladı. Sonunda yıldızların ışığıyla aydınlanmış kocaman, boş bir alana geldik. Kocaman, karanlık baraka gibi bir yapı. Şimdi daha yavaş, daha az güvenli hareket etmeye başlamıştı. Bir kapı arıyordu. Burayı yaşlı metrevi işletiyor. Yatalak bir adam. Kapı her zaman açıktır. Ama o yatağından her şeyi duyar. Elimi tut, diye fısıldadı. Ben hiçbir zaman gözü pek bir insan olmadım. O kapkaranlık inin içine girerken tedirginlik duyduğumu söylemeliyim. Eli sımsıkı ve buz gibiydi. Sesi açık ve netti. Özellikle vurguladığı bir şey yoktu. Ne korku ne heyecan belirtisi gösteriyordu. Çevremdeki çürük yapıda gecenin ta kendisi olan şeyin kirişlerinde koşuşan dev farelerin sesini duydum. Bir keresinde bir yağmur fırtınasında yıkıntılık bir yerde saklanırken şimşek çaktıkça sağda solda çöpleri büyük bir iştahla yiyen farelerin şişman, ıslak, parlak gövdelerini görmüştüm. ''Yalvarırım Tanrım, bir İngiliz ozanı olsam da farelere yem olmayı hak etmediğimi unutma.'' diye içimden yalvarıyordum. Uzun bir siyahlık koridoru boyunca yürümeye başlamıştık. Üzerine bastığımız çürük tahta dilmeler gıcırdıyordu. Kimi yerlerde eksikti. Yoksa dipsiz bir çukurun üzerinde mi yürüyoruz diye merak ettim. Havada ıslak kül kokusu vardı. Terleyen kara etin şaşmaz kokusu. Beyaz etinkinden oldukça değişiktir. Hayvanat bahçesindeki bir aslan kafesi gibi pis ve keskin kokar. Karanlığın kendisi terliyordu. Olamaz mı? Otello'nun derisini giyinmiş olmalı karanlık. Oldum olası ürkek bir herifimdir. Birden tuvalete gitme gereksinimi duydum. Ama bir bok böceğini ezer gibi ezdim bu düşünceyi. Sidik torban beklesin. Yürümeye devam ettik. Tabanı çürük tahtalarla kaplı bir karanlık kitlesinin iki köşesini döndük. Sonra o birden, galiba burası, diye fısıldadı ve kapıyı itti. Hiçbir şey göstermeyen başka bir karanlık kitlesiyle karşılaştık. Büyücek bir oda olmalıydı çünkü havası serindi. İnsan hiçbir şey görmese de genişliğini duyumsayabiliyordu. İkimiz de derin derin soluk aldık. Düşünceli düşünceli, evet diye fısıldadı. Bir yandan da kadife el çantasının içinde kibrit arıyordu. Hafifçe çekinerek bir kibrit yaktı. Yüksek bir odaydı. Öylesine yüksekti ki kanatlanan sarı kibrit alevine karşın tavanı karanlıkta kalıyordu. Kocaman kırık bir pencere yıldızların ışığını hafifçe yansıtmaktaydı. Duvarlar göztaşı rengindeydi. Sıvalar çoğu yerde dökülmüştü. Duvarların tek süsü gelişi güzel yayılmış küçük mavi el izleriydi. Sanki mavi boyalı bir sürü cüce çıldırmış, ellerinin üzerinde durarak duvarlarda koşmuştu. Odanın ortasının biraz solunda kocaman, iç karartıcı bir sedir duruyor, karanlığın içinde bir Viking katafalkı gibi yüzüyordu. Bir Osmanlı halifesinin eskilikten çürümüş, kalbur gibi delik deşik olmuş değerli kalıntısı. Kibrit söndü. İşte orada, dedi. Kibrit kutusunu elime tutuşturup yanımdan ayrıldı. Yenisini yaktığımda divanın yanında oturuyordu. Yanağını üzerine dayamıştı. Avucuyla onu tatlı tatlı okşuyordu. Son derece kendindeydi. Sakin, köslü bir biçimde okşadı. Sonra kollarını onun üzerine çaprazladı. Avının üzerine çıkıp oturmuş bir dişi aslanı anımsattı bana. Tekin olmayan bir gerilim vardı havada. Ama bu onun yüzünde yansımıyordu. İnsanlar borulu ork gibi bir şey diye düşündüm. Üzerinde sevgili ya da ana yazan tuşa bastığın zaman gerekli coşkular dizginlerinden kurtuluyorlar. Gözyaşları, iç çekmeler ya da ne bileyim okşayıcı sözler gibi. Kimi zamanlar hepimizi insan olarak değil, alışkanlık kalıpları olarak düşünmeye çalışıyorum. Yani kişisel ruh düşüncesi, salt güzelliği yüzünden, aşılar için söylediğimiz gibi, tutacağı inancıyla Yunanlar tarafından bize aşılanmış değil miydi? Hepimizin bu kavramın boyutlarında büyüyüp, yüreklerimize tanrısal ateşi büyüteceğimiz inancıyla, tuttu mu, tutmadı mı? Kim söyleyebilir? Kimilerimizde hala var ama ne kadar da küçülmüş görünüyor. Belki de bizi duydular. Karanlığın içinde bir yerlerde hafif bir hırıltı vardı. Sessizlik birden çürük tahtaların üzerinde seyirten ayakların yumuşak sesleriyle doldu. Titreyerek sönen mumun ışığında sanki çok uzakta bir yerde bir ışık çizgisi gördüm. Sanki gökyüzünde çok uzakta bir fırının kapağı açılmış gibi oldu. İşte şimdi de sesler, karınca sesleri. Çocuklar karanlıktan oluşan ambar ağzı ya da tavan kapısı gibi bir kapıdan üzerlerinde akıl almaz derecede solmuş pamuklu gecelikleriyle içeri girdiler. Ellerinde yüzükler, ayak parmaklarında ziller. O nereye gitse müziğini de yanında götürecektir. İçlerinden biri bir çay tabağının içinde havada bir mum ışığı taşıyordu. Çevremizde geniş sesleri çıkarmaya, insanı budalalaştıran bir açık sözlülükle ne istediğimizi sormaya başladılar. Ama Viking katafalkının yanında oturan, şu anda gülümseyen Justin'in onlara yarı dönük başını görünce şaşırdılar. Alçak sesle, "Galiba gitsek iyi olacak," dedim. Çünkü bu minik hayaletler çok kötü kokuyorlardı. Tek düze şarkı mırıldanır gibi tatlı sözler söyleyerek yaltaklanırlarken, çırpı kollarını belime dolamak gibi hiç de hoşuma gitmeyen bir eğilim gösterdiler. Ama Justin'in birine dönüp, "Işığı buraya getir, hepimiz görebilelim," dedi. Işık gelince birden duruşunu değiştirdi. Ayaklarını altına alıp bağdaş kurdu. Sokak öykücülerinin tiz, çıngırtılı sesiyle tek düze şarkı söyler gibi mırıldanmaya başladı. "Toplanın buraya. Siz ey Allah'ın mutlu kulları, size anlatacağım şaşırtıcı öyküye kulak verin." Tam bir elektrik etkisi yarattı. Rüzgarda düşen kuru yapraklar örneği çevresine oturup birbirlerine sokuldular. Hatta kimileri kıkır kıkır gülerek, sevinç içinde birbirlerini dirsekleriyle dürterek eski sedire tırmandılar. Dökülmemiş gözyaşlarıyla doymuş, aynı dolgun, mutlu sesle Justin sanki mesleği öykü anlatıcılıkmış gibi anlatmaya başladı. "Ah, dinleyin beni. Siz ey iman sahipleri, sizlere Yuna ile Aziz'in öyküsünü anlatacağım. Onların onlarca taç yapraklı büyük aşklarını. Abu Ali Sarak Elmazan'ın onların başına ne belalar açtığını. Bir zamanlar oyucu halifelik döneminde pek çok başların vurulduğu, orduların ilerlediği, böyle bir yer ve zaman için çılgınca bir şiirdi. Derisi çekilmiş yüzlerin oluşturduğu küçük halka, sedir, çırpınan ışık, aşırı süslü imge düzeniyle ses yinelemelerinin nakışlarıyla, genişsel tıngırtılı vurgularıyla Arapçanın o büyüleyici kıvrak makamı bu şiire benim gözlerimden yaş, oburca yaşlar getiren dünyasal bir görkem katıyordu. İnsan ruhu için öylesine zengin bir besindi ki, biz çağdaşların aç okurlarımıza ne kadar suyuna tirit şeyler verdiğimizi ayrımsattı bana. Destana özgü çizgiler öyküsünde bu vardı. Kıskandım. Bu dilenci çocuklar ne kadar zengindiler. Onun dinleyicilerini de kıskanıyordum. Ertelenmiş yargılamadan söz etmeler. Onun öyküsünün imgelerinin içine hepsi çekül kurşunu gibi düştüler. İnsan onların fare gibi sürüne sürene deliğinden çıkan gerçek ruhlarını görebiliyordu. Küçük şaşkınlıklar, meraklar, sevinçler yansıtan boyalı yüzlerinin üzerine tırmanan ruhlarını. Bu sarı karanlıkta korkunç bir doğruyu dışa vuruyorlardı. Orta yaşta onların nasıl olacağını görüyordu insan. Bir cadı, iyi bir eş, dedikoducunun biri, şirret bir kadın. Şiir sanatı onların bütün kabuklarını soymuş, büyümesi engellenmiş minik ruhlarını, yalansızca yansıtan yüzlerindeki anlatımlarda çiçeklenen doğal benliklerini ortaya çıkarmıştı. Bir yazara yaşamındaki en önemli, en unutulmaz anlardan birini yaşattığı için ona hayran olmamak elimde miydi? Kolumu omzuna dolayıp oturdum. Herkes gibi ben de ölümsüz öyküsünün büyüsüne kapılmış, gözlerimin önünde yılan kavi kıvrımlarının yavaş yavaş açılışını izliyordum. Öykü bittiğinde bizden ayrılmaya razı olamadılar. Ona sarıldılar, biraz daha anlatması için yalvardılar. Kimileri eteğinin ucunu öpüyor, yalvarırken kıvranıyorlardı. Sakince gülümseyerek zamanımız yok dedi. Ama gene geleceğim, benim küçük yavrularım. Onlara dağıttığı paralar neredeyse hiç umurlarında değildi. Arkamıza takılıp küçük alandaki karanlığa kadar bizi izlediler. Köşede dönüp arkama baktım ama titreşen gölgelerden başka bir şey göremedim. İnsanın yüreğini sızlatacak kadar tatlı seslerle güle güle dediler. Serin deniz kıyısına ulaşıncaya kadar zamanın çürüttüğü, parçalanıp dağılmış kentte mutlu bir sessizlik içinde yürüdük. Denizin yukarısında kalan soğuk taş duvara dayanarak uzun süre durduk. Sigara içiyor, hiç konuşmuyorduk. Sonunda müthiş yorgun bir yüzle bana dönerek "Beni eve götür artık, yorgunluktan ölüyorum." diye fısıldadı. Böylece oralarda bekleyen bir faytona el salladık. Sanki bir toplantıdan çıkmış bankerler gibi ciddi yüzlerle sarsıla sarsıla Korniş'ten ilerliyorduk. Bence hepimiz büyümenin gizlerini bulmaya çalışıyoruz. Ayrılırken söylediği tek şey buydu. Bir ayrılış cümlesi olarak bunu söylemek tuhaftı. Çantasında anahtarlarını arayarak büyük evin merdivenlerini bitkinlikle çıkışını izledim. Ben hala Yuna ile Aziz'in öyküsünün sarhoşluğu içindeydim. Kardeşim Eşek, ne yazık ki bu can sıkıcı deli saçmalarını okuma şansın hiç olmayacak. Okuyabilseydin yüzündeki şaşkınlığı izlemek beni çok eğlendirecekti. Bir sanatçı neden dünyayı kendi kaygılarıyla doyurmaya çalışsın diye sormuştun bana bir keresinde. Gerçekten neden? Sana bir başka deyim söyleyeyim. Coşkusal gongaracılık. 17. yüzyıl başlarında gongora adlı bir İspanyol ozanının kullandığı özenticiliğe verilen ad. Kibar deyimler uydurmakta ustayımdır. Yalnızlık ve istek sineklerin tanrısı. Kutsanmamış imparatorluğundur senin. Benliğinin en derinindeki şaşkınlık duygusu. Gel kollarıma. Sevgili yaşlı Hollandalım benim. Sürgüle sıkıca kapıyı. Sevemezdim seni sevgilim böylesine. Senden de çok sevmeseydim XXX'i. Daha sonra amaçsızca dolaşırken kime rastladım dersin? Elinde kağıt paralarla dolu bir oturakla kazinodan hafifçe sendeleyerek dönen Pombale. Son bir şişe şampanya için yanıp tutuşuyordu. Gidip Etoil'den aldık. O gece canımın kadın istememesi tuhaftı. Neden bilmem Yuna ile Aziz iştahımı kapatmıştı. Bunun üzerine yağmurluğumun cebindeki şişeyle ondan ayrılıp Akbaba Dağı Oteli'ne döndüm. Bundan 20 yıl sonra okullarımızın küçük sınıflarında atılacak bir sürü dayağın nedeni olacak kitabımın kötü yazgılı yapraklarıyla yeniden baş başa kalmak üzere. Henüz doğmamış kuşaklara bundan daha felaketle bir armağan bırakılamazdı. Yuna ile Aziz gibi bir şey bırakmak isterdim. Ama Kaiser'den beri bunu başaran olmadı. Belki de suç okumayı uğraş edinmemiş okurdadır. Dayaktan acıyacak bütün o küçük kıçları düşününce defterlerimi ard arda pat diye sertçe kapattım. Şampanya gene de olağanüstü yatıştırıcı bir içki. Keyfimin fazlaca kaçmasını önledi. Daha sonra kardeşim Eşek, akşamın erken saatinde kapımın altından attığım pusulayı buldum. Anvil'in her dizede bir dizgi yanlışıyla yayınladığı yeni şiir kitabım için beni kutlayan pusulanı. Bütün yazarlar aynıdır. Senin için çok iyi şeyler düşünmeye başladım. Kadehimi sana kaldırdım. Benim gözümde eleştiricilerin en hası, en anlayışlısı oldun. Bir kez daha öfkeli bir sesle kendi kendime sana ne diye daha çok zaman ayırmadığımı sordum. Gerçekten benim gafletime geldi. Tam uykuya dalarken ertesi akşam seni yemeğe götürüp ahmak kafanı yazma konusunda kuşkusuz başka hangi konuda olacak konuşarak şişirmeyi kafamın kıyısına yazdım. Ah ama asıl sorun da bu ya. Bir kez yazar olmuşsan konuşur olman çok güç. Biliyordum. Goldsmith gibi dilimi yutup ellerimi koltuk altlarıma sokup oturacağımı, konuşmayı da senin yapacağını. Uykumda Arapların şekerden bebekleri gibi uzun, beyaz bir gelinlik giymiş, gelincik kırmızısı dudaklı bir mumyayı yeri kazarak çıkardım. Gülümsedi. Ama onu öpmeme, ona kandırıcı sözler söylememe karşın uyanmak istemedi. Birinde gözleri yarıya kadar açıldıysa da gene kapandı. Gülümsemeli bir uykuya daldı. Adını fısıldadım. Adı Yuna'ydı. Ama nasıl olduysa Liza'ya dönüştü. Yapılacak bir şey olmadığı için onu yer değiştiren kumulların arasına gömdüm. Gömdüğüm yerde hiçbir iz kalmayacaktı. Rüzgar oluşturduğu biçimleri hemen bozuyordu. Gün ağarırken erkenden kalktım. Bir faytona atlayıp sabah denizinde temizlenmek için Rushdie plajına gittim. O saatte orada plajın uzak bir köşesinde mavi mayosuyla o olağanüstü güzel saçlarını sallayan Botticelli sarışını Clea'dan başka kimse yoktu. El salladım. O da bana salladı ama yanıma gelip benimle konuşma eğilimi göstermedi. Buna çok sevindim. Birbirimizden birkaç yüz metre uzakta sigara içerek uzanıyorduk. Ayı balığı gibi ıslak. Bir an onun kahve yanığı güzelim yazlık etini düşündüm. Şakaklarındaki kül rengi ince tüyleri. Kavrulan kahve kokusu gibi onun kokusunu eğletilemesel anlamda içime çektim. İnce mavi damarlı beyaz kalçalarını düşleyerek. Ah ah! Bu kadar güzel olmasaydı uğraşmaya değerdi. O zeki bakış her şeyi açıkça görüyor ve beni ondan kendimi korumaya zorluyor. İnsan onunla ilişkide bulunabilmek için onları bir çatkıyla kapatmasını isteyemez ya. Ama ille de siyah ipek çorap diye tutturan erkekler yok mu? Ünlemle biten iki cümle. Pursever'den sözü nereye getirmek istiyor? Düz yazıları çirkin arzular yarattı. Orta sınıflar arasında. Önerileri yerin dibine batırıldı halk yığınları için tehlikeli diye. Başyapıtları sağlığa zararlı gazlardan sayıldı. Uyuma İngiltere. Kardeşim Eşek, sözde yaşama eylemi denen şey aslında bir imgeleme eylemiydi. Gözümüzde hep dış dünya olarak canlandırdığımız dünya yalnızca kendi bulgulama çabasına teslim olur. Bu acımasız ama gerekli aykırılıkla karşı karşıya kalan Ozan, bakar ki solungaçları bir kuyruğu çıkmış, karanlık dalgasına karşı daha iyi yüzebilmek için. Nedensiz bir zorbalık davranışı gibi görünen şey aslında bunun tam tersidir. Çünkü süreci bu biçimde geri çevirmekle o insanlığın hızla akan, aldırışsız ırmağını, hareketle ilgili özün kaynağı olan durgun, dingin, kımıltısız, kokusuz, tatsız doluluğa, stoacı felsefede özdekle kaplı uzaya bağlar. Evet, ama bilincine varmak acı vericidir. O kendine düşen rolü oynamazsa, gerçekliğin kaygan yüzeyinde tutunacak bir yer bulma umutları suya düşer. Doğadaki her şey ortadan yok olur. Ama bu eylem, bu şiirsel eylem, bir gün herkes onu kendisi yerine getirmeye başladığı gün, gerekli olmaktan çıkacak. Onlara engel olan ne diye soruyorsun? Hepimiz, doğal olarak acınacak derecede usçulaştırılmış ahlakımızdan vazgeçmeye korkuyoruz. Benim söylediğim şiirsel sıçramaysa bunun öteki yakasında duruyor. Ancak çok ürkütücü. Çünkü kiliselerimizin totem direklerini süsleyen çirkin yüzlerin, canilerin, yalancıların, eşlerini aldatanların falan kendi içimizde olduğunu kabul etmeye yanaşmıyoruz. Bir kez kabul edince bu mumdan maskeler eriyecek. Şiirsel yaşamın geleceği muştulayan gerçekliğine bu anlaşılmaz sıçrayışı gerçekleştiren herkes doğrunun kendine özgü, kendisiyle birlikte oluşmuş ahlaka olduğunu görür. Artık kasık bağ takmaya gerek yoktur. Bu tür bir doğrunun yarı gölgesinin içinde ahlak umursanmayabilir. Çünkü bir donedir, yani veridir. Onun bir parçasıdır. Yalnızca bir fren, bir yasak değil. Ah kardeşim eşek, bunlar seni sürekli düşündüren, katıksız yazınsal sorunların çok uzağında söylermiş gibi görünecek sana ama orağınla tarlanın bu yakasına da girişmedikçe kendi ürününü biçemeyecek, böylece burada aşağıda yazılı işlevini yerine getiremeyeceksin. Ama nasıl diye soruyorsun bana ağlamaklı bir sesle. Gerçekten de beni bu noktada sıkıştırıyorsun. Çünkü bu şey herkeste başka türlü olur. Ben yalnızca sana yeterince umutsuz, yeterince kararlı olmadığımı söylüyorum. İşin can alıcı noktasında bir ruh tembelliği gösteriyorsun. Ama zaten neden savaşmalı? Sende böyle bir şey olacaksa kendi kendine olmalı. Belki de böyle ortalıkta dolaşıp beklemekte haklı olabilirsin. Ben aşırı gururluyum. Boynuzlarından yakalamak gerektiğine inanıyordum. Doğumla kazanılmış hakkımın bu dirimsel sorusunu. Benim için bu bir istenç edimi temeline dayanıyordu. Bu yüzden benim gibi olanlara şunu söylemek isterim. Kilidi zorlayın, kapıya yüklenin. Ozan olmak, meydan okuyan olmak için kehanete karşı çıkın. Direnin, yatsıyın onu. Ama bu sınavın çeşitli kılıklarda gelebileceğini biliyorum. Hatta belki de iki gözün arasına yenen yumrukla ya da bir zarfın arkasına kurşun kalemle karalanıp bir kahvehanede unutulan birkaç satır yazıyla şu fiziksel dünyada. Geleceği muştulayan gerçeklik her yandan çarpabilir. Yukarıdan da, aşağıdan da. Özel bir yeri yok. Ama onsuz, bilmeceyi çözmek olanaksız. Dizelerinle bütün dünyayı dolaşabilir, dünyanın en uzak köşelerini sömürgen yapabilir ama gene de şakıma sesini kendin asla duymayabilirsin. Pursevardi'nin defterindeki bu satırları onlara yaraşır bir özenle, eğlenerek okuduğumu fark ettim. Clea'nın deyimini kullanmak gerekirse onu suçsuz çıkarmak diye bir şey geçmedi usumdan. Tam tersine gözlemlerinin doğruluk payı az değil gibi geldi bana. İngeme savurduğu zehirli kırbaçları da haksız bulmadım. Üstelik insanın beğendiği biri tarafından kendisinin böylesine acı bir açıklıkla betimlendiğini görmesi sağaltıcı olduğu kadar yararlı da. Gene de öz saygımın hiç incinmemiş olması biraz şaşırttı beni. Hiçbir yanımın kırılmaması bir yana ara sıra nüktelerine yüksek sesle gülüyordum. Dahası sanki gerçekten benim karşımdaymış, bu tatsız, acı doğruları yazmamış da kendi ağzıyla söylüyormuş gibi ona alçak sesle bir şeyler söylediğimin farkına vardım. Seni gidi veledi zina diye fısıldadım. Hele dur sen. Sanki bir gün onunla kozumu paylaşacakmışım gibi. Başımı kaldırıp da onun çoktan perde gerisine çekildiğini, sahneden yok olduğunu birden anlamak çok üzücüydü. O kadar şimdiye ait bir insandı ki, bilmecemsi kişiliğini oluşturan güçlerin ve güçsüzlüklerin tuhaf bir karışımı olarak dört bir yandan karşımıza fırlıyordu.